Daha önce hiç bir pazarlamacıdan ihtiyacın olmadığı halde bir şey satın aldığın oldu mu? Bir devre mülkü ya da spor salonu üyeliğine imza atarken buldun mu kendini? Evinin ya da iş yerinin kapısını çalan ve falan dernekten geliyorum diyen birine bağış yaptığın oldu mu? Yahut işe gidiyorsun mesela, kalabalık bir caddeden geçiyorsun. Yanına biri geliyor ve hayır işinde olduğunu, işte bir vakıfta bir dernekte görevli olduğunu iddia ederek senden bağış istiyor. Böyle hiç canın istemese dahi kendini para verirken bulduğun oldu mu? Eğer biri ya da birkaçına evet cevap verdiysen sen de manipüle edilmiş olabilirsin. Bugün üzerine konuşacağımız kitabın yazarı psikolog Robert Cialdini bunları çokça yaşayanlardan. Bu şekilde kandırıldığı için kendini manipüle edilmesi çok kolay bir kurban gibi hissediyor ve adeta kariyerini insanların neden ve nasıl ikna olduğu sorusunun cevabını bulmaya adıyor. Yaptığı çeşitli deneyler ve başkalarının benzer konularda yaptığı araştırmalardan topladığı verilerin ardından İkna'nın Psikolojisi kitabını yazmış. Sevgili dost, kitabı okuduğunda ya da bu özet sayesinde birçok ikna uzmanının kullandığı taktiklere vakıf olacaksın. Sadece kendini korumakla kalmayacak, belki de iş ya da özel hayatında birçok sorununu daha kolay çözeceksin. Bu arada Robert Cialdini adeta klasikleşen bu kitabı sayesinde insanları belirli davranışlara iten sebeplerin anlaşılmasına ciddi anlamda katkıda bulundu. Bu sayede birçok ödüle layık görüldü. Hatta aralarında Stanford Üniversitesi'nde bulunduğu köklü kurumlarda kürsüler elde etti. 10 bölümden oluşan bu kitabı ben 9 bölüm olarak sana aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Birinci bölüm: Beynimiz kısa yolları sever. İnsan beyni gün içinde karşılaştığı karmaşık problemleri yorulmadan çözebilmek için bazı kısa yollar keşfetmiştir. Bu kısa yollar karar almamızda bizi etkileyen faktörleri oluşturuyor aslında. Kişiler, markalar ve kurumlar bu kısa yolları manipüle etmekte son derece başarılılar. Bir örnek. Bilim adamları hayvanlar üzerinde bir araştırma yapıyor. Hindi yavrularının doğru cikcikleme sesini çıkartmamaları durumunda anne hindinin yavrularını adeta yok saydığını, hatta terk ettiğini keşfediyorlar. Buna karşılık hindinin aslında baş düşmanı olan kokarcanın doğru cikcikleme sesi çıkartması halinde hindinin güvenini kazandığını ve hindinin yavru kokarcalara annelik yaptığını da bulmuşlar. İnanılmaz enteresan geliyor ama gerçek. Bu deney anne hindinin tanımlama kısa yolunun aslında çok basit, hatta gülünç olduğunu gösteriyor. Fakat hayat karmaşasının içinde çoğu zaman bizler de bu kısa yollara ya da tetikleyicilere başvuruyoruz. Ya bu tetikleyiciler bizim karar alma mekanizmamızda çok ciddi etkilere sahipler. Ve bunlara ihtiyacımız var bir bakıma, çünkü verdiğimiz her kararın ayrıntılarını düşünmek zorunda kalacak olsak dünya çok daha karmaşık bir yer haline gelebilir. İşte bu sebeple sürekli olarak hayatımızı kolaylaştıracak kısa yollar kullanıyoruz. Bu kısa yollar çoğu zaman işimize yarasa da İşte bizi ikna etmeye çalışanlar karşısında da bazen savunmasız ya da nispeten güçsüz bırakabiliyor. Nasıl bilim adamları hindiyi bir kokarcaya annelik yapması için kandırabiliyorsa, reklamcılar, işte pazarlamacılar, bizi ikna etmek isteyen kişi ya da kurumlar da kendi menfaatleri için bizim bu kısa yollarımızı kullanabiliyorlar. Nedir bunlar? Yazara göre 6 tane yol var. Birincisi, karşılıkta bulunmak. Yani hediye ver, sonra karşıdakini borçlu hissettir. İkincisi, bağlılık ve tutarlılık. Daha önceden verdiğimiz kararlara uygun davranmak isteriz ve bunun doğru olduğuna inanırız. Toplumsal ya da sosyal kanıt. Belirsiz konularda toplumdan farklı düşünmekten, çoğunluğa uymamaktan kaçınırız. Ya da çoğunluğa uyarız. Dördüncüsü, sevgi. Sevgi de manipüle edicidir ve mantıklı olmayan kararlar almamıza sebep olur. Beşincisi, otorite. Otoriteye her zaman saygı duyulur. Bu içten gelen bir dürtüdür. Altıncısı da az olan kıymetlidir. Azlık ilkesi. İkinci bölüm, karşılıkta bulunmak. Yani o, hani az önce konuştuğumuz o 6 ikna tekniğinin birincisi aslında. Bu kural bir başkasının bize verdiğini bir şekilde geri ödemeliyiz anlamına geliyor. Kültürel antropologlar bu borçluluk ağını bireyleri yüksek verimli birimler şeklinde bağlayan dayanışmanın yaratılışını, eşya ve farklı hizmetlerin değişik formlarının değiş tokuşunu ve iş dağılımını mümkün kılan eşsiz bir adaptasyon mekanizması olarak görüyorlar. Örneğin süpermarketlerdeki bedava numuneler. Hani tattırımlar falan vardır ya, gidersin böyle bir stand vardır. Burada müşterilere verilen az miktardaki ürünler, tüketiciler ürünü sevmemiş olsa bile satın alınabiliyor. Bu konuda birçok araştırma var. Örneğin bir restoranda bir araştırma yapılıyor. Garsonlar ne kadar güler yüzlü ilgili de olsa işte bahşişler belli bir ortalamada kalıyor. Sonra şöyle bir şey deniyorlar. O hani hesabın geldiği sümen vardı ya, o sümenle birlikte müşteri hesap istediğinde işte bir tane şeker koyuyorlar. Her müşteri için bir tane şeker koyuyorlar. Bahşişlerin bir miktar arttığını görüyorlar. Sonra şekeri arttırıyorlar. Her müşteri için en az iki tane koyuyorlar. Ya da işte hesapla birlikte bu bizim ikramımızdır diyerek işte küçücük de olsa bir dondurma, bir tatlı getiriyorlar. Ve bahşişlerin çok ciddi şekilde arttığını görüyorlar. Farklı bir araştırma daha vardı. Özellikle havaalanlarında böyle yeni gelen işte yolcular uçaktan inince böyle bazı dernekler mesela o yolculara gül hediye ediyor. Bildiğimiz gül hediye ediyor. Böyle gülümseyerek işte hoş geldiniz şehrimize, hoş geldiniz ülkemize gibi ifadelerle bir gül hediye ediyor. Ardından o yolcu işte valizini alıyor, işlemlerini tamamlıyor, havaalanından çıkıyor ve orada bir stand görüyor. Az önceki görevlilerin bulunduğu bir stand, bir işte bağış standı gibi. Ve bakıyorlar ki o gül verilen yolcuların önemli bir kısmı karşılıkta bulunmak ilkesi gereği orada bağışları bonkörce yapıyor. Çünkü insan kendini borçlu hissettiğinde bir şekilde bunun gereğini yapma eğiliminde oluyor. Üçüncü bölüm reddedilmenin avantajı ya da bağlılığın başlangıcı. Yazar yine kendinden örnek veriyor. Diyor ki işte bir gün bir yerden bir yere giderken bir çocuk geliyor yanına. Bir set satmak istiyor ona. Ancak yazar bunu reddediyor. Teşekkür ederim diyor. Almayacağım. Ardından çocuk ona ya en azından şu bir dolarlık çikolatalardan almaz mısın diyor. Ve bir anda bakıyor ki yazar eli cebine gitmiş, paraları çıkarıyor. Neden? İşte burada reddedilmenin avantajı. Yani bir ilişki esnasında, bir konuşma, bir görüşme esnasında eğer kişi ilk girişiminde reddedilirse çoğunlukla avantajlı duruma gelebiliyor. Çünkü karşısındaki kişi ya az önce zaten reddettim, şimdi ikinci kez reddederek ayıp etmeyeyim diyor ve ikinci teklifini bir şekilde kabul ediyor. Ya da insanlara ilk önce büyük şeyler teklif etmek yerine yapabilecekleri ya da çok da önemli olmayan küçük şeyler ile ilişkiyi başlatmak, sonrasında da büyük şeyleri istemenin yolunu açmak şeklinde de aslında anlatılabilir bu. Tersinden düşünecek olursak küçük tavizler vermenin ardından daha büyük tavizler verilmesine yol açılması gibi de düşünebiliriz. Her iki örnekte gerçekten insanlar üzerinde işe yarıyor. Dördüncü bölüm azalan fırsat ya da FOMO, yani bir şeyleri kaçırma etkisi. Örneğin özellikle yurt dışında oyuncak firmaları herkes hediyelerini Noel zamanında aldığı için Şubat aylarında satışlarının çok düştüğü sorunuyla yıllar yılı mücadele etmeye çalışıyorlar. Bunu engellemenin, yani Şubat ayında satışlarının, cirolarının düşmesinin engellemenin yollarını arıyorlar. Noel zamanı çocuklar babalarından belirli bir oyuncağı almalarını istiyor zaten. Oyuncak firmaları ise o oyuncaktan Noel zamanı çok sınırlı sayıda piyasaya sürüyor. Çocuğuna söz veren baba o oyuncağı ikame etmek için, yani onun yerine bir şey verebilmek için, hani çocuğunun gönlünü almak adına Noel'i başka bir oyuncakla geçiştiriyor. Fakat çocuğun hafızasında kalan o oyuncak belli bir zaman sonra, yani Şubat geçtikten sonra stoklarda yerini alıyor ve baba da çocuğuna vermiş olduğu sözü mecburen tutuyor. Az önceki cümlemi düzelteyim, özür diliyorum. Şubat geçtikten sonra dedim ama Noel geçtikten sonra, yani Şubat ayı içerisinde o oyuncağı piyasaya sürüyor firma ve baba zaten söz verdiği için zamanında onu bir şekilde almak durumunda kalıyor. Yani hepimiz biliriz ki daha az erişilebilir olduğunda fırsatlar hep daha değerli olur ya da bize öyle gelir. Hani FOMO etkisi dediğimiz, son dönemde daha çok bilinmeye başlanan bu kelimenin karşılığı aslında bir şeyi kaçırıyor olma korkusudur. İnsanlar bir şeyi kaybetmek aynı değerde bir şeyi kazanmaktan daha fazla motive edicidir insanlar için. Azlık ilkesinin motivasyon üzerinde 5 etkisinden bahsedilir. Biri sınırlı sayılar, ikincisi zaman kısıtlaması, üçüncüsü kısıtlanma, dördüncüsü sansür, beşincisi de ulaşılması zor ya da pahalı ürünler. Örneğin 2003 yılında British Airways, ki biliyorsun dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biridir, Londra-New York arası uçuşları iptal edeceğini duyuruyor. Ertesi gün satışlar tavana ulaşıyor adeta. Firma burada ne uçuş kalitesinde, ne hızında, ne fiyatında hiçbir değişiklik yapmıyor. Yalnızca çok yakın bir tarihte artık bu bulunmayacak diyor ve herkes tarafından çok daha fazla isteniyor. Çünkü psikolojik olarak sınırlı sayıda üretilen ürünler, son gün indirimleri, işte sana özel gibi başlayan cümleler ya da sınırlı üyelikler, işte VIP üyelik tarzındaki şeyler her zaman nedir? Daha ilgi çekicidir. Çünkü hani az önce konuştuk ya, insanlar için bir şeyi kaybetmek aynı değerde bir şeyi kazanmaktan daha fazla motive edicidir. Çünkü kaybetmekten hiç kimse hoşlanmaz. Yani erişebilecekken kaybetmek çok kötü bir duygudur. 5. bölüm, yasakların cazipliği. Bir şeyin yasak olması da ya da erişilemez hale gelmesi de çok caziptir. Bir önceki, yani 4. bölüme çok yakındır bu ama tam olarak aynı şey değildir. Yani normal şartlarda Twitter'ı hiç kullanmamış insanlar. Mesela ülkemizde malum sürekli hani bir şeyler kısıtlanabiliyor. Özellikle işte birkaç yıl öncesine kadar çok sık yaşanıyordu bu. İşte Twitter'a erişim engelleniyordu, YouTube'a erişim engelleniyordu gibi gibi. İşte o zamanlar normalde Twitter'ı hiç kullanmayan, YouTube'u hiç kullanmayan insanlar dahi telefonlarına, bilgisayarlarına özür diliyorum, VPN indirerek ya da VPN entegre ederek ne yapıyordu? YouTube ya da Twitter'a erişmek istiyordu. Neden? Çünkü yasaktı. İşte birçok firma burada böyle bir şey kullanıyor. Müşterisine direkt yasak demiyor. Yasak hoş olmayan bir kelime olduğu için müşteriye karşı. Ama işte o şu an satışta değil diyor mesela. O sadece işte özel müşteriler içindir. O sadece işte kontratlı müşteriler içindir. İşte bunlar sadece şöyle müşteriler içindir gibi ifadeler kullanarak normal şartlarda işte ortalama bir üyeliği ya da ortalama bir ürünü işte diyelim ki 1000 liraya satıyorsa neredeyse aynı özelliklerle ama sadece ifade edilişi, sunuluşu farklı ürün ya da hizmetlerini 1000 lira yerine 2000, 3000 hatta 5000 liraya satabiliyorlar. Çünkü burada biraz da özel hissetme duygusu vardır. Herkesin, hemen hemen her insanın asla inkar edilemeyecek dürtülerinden biridir. Özel hissetmek. Kimse alamadı, ben aldım. Herkesin giremeyeceği bir yere girdim gibi. Bu duygular işte bizi bir şekilde harekete geçiriyor. İşte bu konuda da manipüle edilmemen için, daha önce bunu yaşadıysan bile tekrar yaşamaman için bu özeti dinliyor olman bence bir şanstır. 6. bölüm, tutarlılık ya da bağlılık. Hepimiz bir şekilde sözümüze sadık kalmak isteriz. Kimse bilmese bile. Bu da yine içten gelen bir dürtüdür, önemlidir. Yani bir konuda verdiğimiz bir söz varsa ona sadık kalmak isteriz. Ya da söylediğimiz bir sözün ardından tutarlı davranmak isteriz. Burada önemli bir örnek var. Çinliler işte Kore Savaşı'ndan sonra Çinliler Amerikan savaş esirlerinden bazılarına böyle çok basit bir cümle, çok basit ifadeler yazdırıp imzalattılar. Örneğin Amerika mükemmel değildir gibi. Şimdi cümleyi düşündüğünde bunda hiçbir sakınca yok değil mi? Amerikalı da olsan işte ya da bir Türk için Türkiye mükemmel değildir gibi bir cümlenin hiçbir zararı yoktur, öyle değil mi? İşte burada çok basit bir şey yaptırıyorlar. Daha sonra bu ifadeler esir kampında halka açık bir şekilde okunuyor. Tabii bu durumda söz konusu esirler yurttaşları tarafından işbirlikçi olarak işte ne yapılıyor? Suçlanabiliyor ya da işte arkadaşları onlara böyle tepki gösteriyor. İşte o eleştirilerin ardından bu eleştiriler büyüdükçe daha sonra askerler kendilerini gerçekten işbirlikçi olarak görmeye başlıyorlar. Sonuç olarak Çinli sorgu memurlarına daha fazla yardımcı oluyorlar. Böylece eylemleri imzaladıkları belgeyle tutarlı olmaya başlıyor. Pazarlamacılar bunu çok ama çok kullanırlar. Yani büyük bir şey satmak istedikleri müşterisine önce küçücük bir şey satar. Çok işte hani ucuz diyebileceğimiz bir şey satar. Çok küçük bir eşya ya da işte küçücük bir üyelik satar. O kapıdan bir kere girdikten sonra bilir ki o müşteriyi daha büyük bir alışverişe ikna etmek kolay olacaktır. Özellikle işte taahhütle üye olduğumuz dernekler, spor salonları, işte bir internet hizmeti, bir telefon operatörüne işte üyelik, kullanıcılık vesaire çok etkilidir. Çünkü bir kere imzaladıktan sonra tekrarını getirmek, yani bir yıl sonra, 2 yıl sonra o kontratı yenilemek, o taahhütü, sözleşmeyi yenilemek çok daha kolaydır. Yazılı beyanların büyük avantajı vardır. İlki bir hareketin yapıldığının fiziksel kanıtıdır. Çünkü kendi el yazısı ile kişisel imajı ve inançlarını yaptıkları ile tutarlı olmasını sağlayan, geri döndürülemeyen, adeta belgelenmiş bir hareket başlar çünkü burada. İkincisi de yazılı bir ifade başkalarını ikna etmek amacıyla da çok rahat kullanılabilir. Bağlılıkla alakalı da amaca ulaşmak isteyen için gösterilen çaba ulaştıktan sonraki bağlılıkta son derece etkili. Mesela kabile kabul törenleri çok önemli bir örnek buna. Hani dünyanın birçok yerinde halen devam eden bir adet, bir gelenektir bu. Afrika'nın güneyindeki Tonga kabilesinin erkek çocukların gerçek erkek olduklarını kanıtlamaları gereken bir kabul anlaşması var. Bu tören 6 aşamada gerçekleşiyor. Dayak, soğuğa maruz kalma, susuzluk, tatsız yemekler yeme, ceza ve ölüm tehdidi gibi. Bunun sebebi, bir şeyi elde etmek için çok çaba sarf eden ve acı çeken kişiler, elde ettikleri şeye çok az çaba sarf eden kişilerden daha fazla değer veriyorlar. Markalardaki sadakat programları da aynı mantıkla ilerliyor. 7. bölüm, toplumsal kanıt ya da sosyal kanıt. Baskılayıcıdır bunlar da. Sitcomları bilirsin işte. Hani diziyi izliyorsun, sürekli kahkaha efekti veriliyor. İzliyorsun, sürekli kahkaha efekti veriliyor. Yani bir süre sonra sana komik gelmeyen sahnelerde dahi kendini gülerken buluyorsun. Neden? Çünkü burada da işte bir sosyal kanıt var ve baskılayıcı unsurdur. Bakıyorsun insanlar gülüyor, gülüyor. Aslında onun bir efekt olduğunu içten içe bildiğin halde bir süre sonra sen de gülmeye başlıyorsun. Hele yanında birkaç kişiyle izliyorsan, onlardan da biri, ikisi, üçü gülerse mutlaka bu davranışa, yani çoğunluğa uymak durumunda hissediyorsun. Uymak zorunda hissediyorsun kendini. Herkes böyle mi? Tabii ki değil, ama çoğunluk böyle. Buradaki her madde önemli, ama özellikle burası gerçekten çok çok kritik unsurlardan biri. Benim YouTube kanalımda daha önce Şaşırtıcı Psikolojik Deneyler serisi diye bir şey vardı, video serisi vardı. Daha doğrusu daha önce çektiğim bir video serisi vardı. İşte orada eş deneyi ya da uyum deneyi diye çok önemli bir video vardı. Tarihteki en önemli psikolojik deneylerden biridir bu. Ve eş deneyi 1953 yılında insanın karar verme sürecinde çevresinin etkisinin ne denli önemli olduğunu anlamaya çalışan çok önemli bir deneydir. Polonya asıllı sosyal psikolog Salomon Eş tarafından yürütülmüştür. Ve burada o kadar enteresan bir şey vardır ki, birkaç kişi bir odaya alınır ve orada işte denek, diğerlerinin de denek olduğunu zanneder, asıl denek. Halbuki diğerleri oradaki işte görevlilerdir ve işte karşı tarafa bir görüntü yansıtılır. İşte orada diyelim ki 5 tane çizgi vardır. Hangisinin en uzun olduğu sorulur katılımcılara ve deneyde katılımcı görünürlü, deneyde görevli kişiler oraya bakar ve aslında diğerleriyle eşit uzunlukta olan bir tanesini gösterir. Der ki işte budur en uzun olan. Oradaki asıl denek ilk başta şaşırır. Yani öyle olmadığını söyler ya da kendisine sıra geldiğinde en uzun olanın işte asıl, gerçekten uzun olan çizgiyi gösterir. Ama diğerlerinin ısrarı devam edince, görmesine rağmen, gerçeği görüyor olmasına rağmen bir süre sonra onlara uyduğu görülür. Deneyin. Herkes değil ama büyük çoğunluk bunu yapmıştır. Peki ne zamanlarda etkili oluyor bu toplumsal ya da sosyal kanıt? İki durumda çok etkili. Birincisi belirsizlik. İnsanlar emin olmadıklarında, durum belirsiz olduğunda diğerlerinin davranışlarına bakarak o davranışların doğru olduğunu kabul eder. İkincisi de benzerlik. İnsanlar kendilerine benzeyen kişilerin hareketlerinden daha fazla etkileniyorlar. Şimdi özellikle bu ikinci maddeye biraz bakıyor olacağız. bir sonraki bölümde. 8. bölüm sevgi ya da sevginin etkisi. Yani şunu söylüyor aslında bize, bize benzeyen insanlar seçimlerimizi büyük ölçüde etkileyebiliyor. Peki neden bazı insanları seviyoruz? Toplum bilimcilerin topladıkları araştırma sonuçlarına göre insanları sevmemizin bazı nedenleri var. Birincisi fiziksel çekicilik. İyi görünümlü kişilere otomatik olarak yetenek, zarafet, dürüstlük ve zeka gibi özellikleri yüklüyoruz. Daha böyle gördüğümüz anda. Yani bu kişi yeteneklidir, işte bu kişi dürüsttür gibi. İkincisi benzerlik. Bu da çok önemli. Bize benzeyen insanları seviyoruz. Benzerlik fikirde, kişisel özelliklerde, geçmişte, hatta tuttuğumuz takımda vesaire. Ne oldu çok önemli değil. Bize benzesin yeter ki. Onları çok daha hızlı sevebiliyoruz. Üçüncüsü iltifat. Birinin bizden hoşlandığı bilgisi karşı hoşlanma ve itaat yaratmak için çok etkili bir araçtır. Sigorta şirketlerinin satış kayıtlarını inceleyen bir araştırmacı, pazarlamacı, yaş, din, politika ve sigara alışkanlıklarında kendilerine benziyorsa müşterilerin o kişiden sigorta aldıklarını hem de ciddi şekilde aldıklarını görmüştür. Yine pazarlama dünyasında sokakta sıradan insanlarla yapılan ve çoğunlukla sahte olduğu içten içe bilinen röportajların da insanlar üzerinde ciddi etkisinin olduğu görülmüştür. Yani izleyenleri satın almaya yönelttiği görülmüştür. Neden? Çünkü izleyen kişi orada kendi gibi birini görüyor. Yani bir ünlüyü görmektense kendi gibi birini gördüğünde orada harekete geçme dürtüsü oluşuyor. Bazen o konuşan kişinin şivesinden, bazen giyim tarzından, bazen saçının tarzından işte vesaire birçok sebeple harekete geçirici oluyor. Yani bu bölüm aslında şunu söylüyor. Yakınlık duyduğumuz insanlar bizi kolayca ikna ediyorlar. Isaac Asimov 1975 yılında izlediğimiz yarışmalara olan tepkimizi açıklamak için şöyle söylüyor. Her şey eşit olduğunda cinsiyetine, kültürüne ve yerelliğine göre desteklersin. Yani bizdeki hemşeri kültürü. Ve kanıtlamak istediğin şey diğer kişiden daha iyi olduğundur. Desteklediğin kişi seni temsil eder ve o kişi kazandığında sen de kazanırsın. Yani öyle hissedersin. 9. bölüm otorite. Şöyle bir gerçek var. Kendimizi bildik bileli, öğretmen, doktor, polis memuru, İşte asker gibi otorite figürlerine her zaman bir şekilde içten içe bir itaat etme duygumuz vardır. O kadar kökleşmiştir, o kadar güçlüdür ki yani bunun öncesinde çok düşünmeyiz. Eğer bir kişinin otorite olduğuna inanıyorsak ya da bu tarz işte kanıtlar varsa, işte çevremizdeki baş insanların ona itaat etmesi gibi, işte bu illa üniformalı biri olmak zorunda da değil, işte yaşlı böyle biri de olabilir. Hani başkalarından böyle saygı gören birileri, eğer birinin elini öpüyorsa mesela, herhangi bir yere gittiğini düşün ve orada 2, 3, 5 kişi ardı ardına birinin elini öpüyor. Bir süre sonra sen de kendini istemesen ya da sebebini bilmesen dahi o kişinin elini öperken bulabilirsin. Çünkü burada işte otoriteye itaat devreye giriyor. Ve bunun birçok zuhur ediş şeyi var. Yöntemi ya da işte karşılığı var. Öyle düzelteyim. San Francisco bölgesinde mesela bir araştırma yapılmış. Bu araştırmanın sonuçlarına göre prestijli otomobil sahipleri diğerlerinden daha fazla itibar görüyorlar. Araştırmacılar sürücülerin yeşil ışıkta önlerinde bekleyen yeni bir lüks otomobile korna çalmadan önce eski otomobile çaldıklarından daha uzun süre beklediklerini gözlemliyorlar. Sürücüler ekonomik araba sürücülerine daha az sabır gösteriyorlar. Gerçekten bir araç ya da bir kıyafet, bir aksesuar güçlü otorite sembolü, otorite sembolü olabiliyor. Örneğin dolandırıcılar da üniforma, takım elbise, hatta gerekirse böyle işte bir din adamı kıyafeti giyebiliyor. Bu sembollerin gücünden yararlanıyorlar. Böyle bir gerçek var. Hatta alıntılarda bile buna rastlayabiliriz. Yani örneğin biri şimdi sana dönüp bir şey söylese, bir cümle, çok da önemsemeyebilirsin. Ama cümleyi bitirdikten bir süre sonra sana bunu Einstein söylemiş dediği anda mutlaka bir etkisi olur. Neden? Çünkü Einstein işte hemen herkes için önemli bir adamdır. Yani dünyayı değiştiren insanlardan biridir. Ya da çok sevdiğin bir yazara ait olduğunu söylerse az önceki cümlenin, İşte o zaman tavrın değişir. Yani baştan bilmiyor olduğunda bu sözü söyleyenin işte diyelim ki Tolstoy olduğunu, Victor Hugo olduğunu ya da işte Orhan Pamuk olduğunu, belki Ayşe Kulin olduğunu vesaire bilmiyordun ama sen bu yazarları çok seviyorsun. Senin için çok önemli kişiler. Arkadaşın cümleyi bitiriyor, biraz bekliyor, sende herhangi bir tepki yok. Ama sonra diyor ki bu sözü Orhan Pamuk söylemiş. Bu söz Orhan Pamuk'un işte Kırmızı adlı kitabından alıntı yaptım gibi. Hemen dönüp orada daha fazla teveccüh gösteriyorsun. Şimdi bitirirken otorite ile ilgili çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Aynı eş deneyinde olduğu gibi otorite deneyinde de ya da itaat deneyinde de itaat deneyinden özür diliyorum bahsedeceğim. Stanley Milgram diye bir adam Yale Üniversitesi'nde çok çok önemli, yine tarihin en önemli psikolojik deneylerinden birine imza atmıştı. Burada sorguladığı şey şuydu: sıradan bir insan birinden aldığı emirle başka bir insana acı çektirebilir mi? Bunu sorgulamasının sebebi şuydu: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tutuklanan Nazi subaylarının hemen hepsi, ki önemli işte katliamlardan vesaire sorumluydular, hemen hepsi şunu söylemişlerdi: ya ben emir kuluyum, ben bir askerim, bana yap dediler, yaptım. Yoksa ben işte ne bileyim Yahudilerden ya da şundan bundan işte nefret etmiyorum. Benim bunlarla bir alıp veremediğim yok ama bana dendi ki bunu yapacaksın, ben de yaptım. Ve bu o kadar çok kez, o kadar farklı askerler, yetkililer tarafından söylendi ki artık hakikaten bunu araştırma gereği duydu insanlar. Ya gerçekten doğru söylüyor olabilirler mi? Adolf Eichmann bile söylüyordu bunu, ki işte o toplama ve ölüm kamplarının işte en önemli sorunlarından biriydi. Ama o dahi mahkemede tekrar tekrar ben bir emir kuluyum, yani burada beni neden yargılıyorsunuz diye ciddi ciddi kendini savunuyordu. Ve sonunda Stanley Milgram böyle bir deney yaptı. Yani otoriteye itaat gerçekten bu kadar güçlü bir etki midir diye. Bu videoyu da kanalımda bulabilirsin ama kısaca bahsedeyim. Otorite ile ilgili deney şuydu: İşte bir gazete ilanıyla gönüllüleri topladılar ve dediler ki, şimdi bak tam şu karşı odada biri oturuyor, görüyorsun, o da bir şey gönüllü. Tamam, görüyorum. İşte ona önündeki soruları soracaksın. Önündeki kağıtta yazan soruları soracaksın. İşte bilirse şöyle puan vereceğiz, işte şunu vereceğiz. Bilemezse işte cezalandıracağız. Nasıl cezalandıracağız? Çok küçücük böyle bir elektrik vereceksin ona. Yani acıtmayacak kadar. Denekler işte tamam dediler, başladılar ve ilk başta tabii önemsemiyorlardı, işte 12 volt, 24 volt filan, hani kendilerine de uygulansa hani bunun tehlikeli olmadığı ya da çok çok acıtıcı olmadığını biliyorlardı. Ama bir süre sonra artık olay o kadar ciddileşti ki 120 volt, 240 volt, 360 volt, yani ölümcül seviyelerde dahi elektrik verdiler karşılarındaki kişiye. Daha doğrusu verdiklerini zannediyorlardı. Aslında hiçbir zaman en küçüklerinde dahi, 12 voltta dahi karşı tarafa bir şey geçmiyordu. O sadece karşı taraf işte ah filan dediğinde elektrik verdiğini zannediyordu. Peki buradaki süreç nasıl işledi? İlk başta itiraz etmiyorlardı. Sonra işte 120 volta falan gelince denekler mesela hayır ben bunu yapmak istemem, yani bu kadarına gerek yok diyordu ama oradaki diğer görevli ona sorumluluk benim, devam etmek zorundasın, bir söz verdin gibi şeyler söylüyordu son derece buyurucu bir şekilde. Ve deneye katılanların önemli bir kısmı ölümcül volt olduğu bilinen o 450 voltu dahi kullanmışlardı. Çünkü otoriteye itaat bu kadar etkilidir. Özetle bir kez otoriteye itaatin karşılığını aldığımızda daha sonralarda, yani sonraki aşamalarda kendimizi çok daha kolay o otoriteye teslim edebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bundan böyle buradaki taktikleri menfi olarak değil ama en azından ilişkilerini daha kolaylaştırmak, daha iyileştirmek anlamında kullanırsın. En azından insan psikolojisine dair önemli şeyler vardı bu kitapta ve özetinde. Önemli unsurlar vardı. Ve tabii daha önemlisi, kendini de manipüle edilme konusunda korursun. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak, çünkü bunu hak ediyorsun.